Ayrım 35, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 378. Daha ilk günden ortaya çıkan isim listesinde ad mı önde olmalı, soyadı mı tartışması bunun ilk göstergelerinden biriydi. Kurucu meclisteki o tartışmaya yol açan uygulamayı hiç beğenmeyenler arasında ben de vardım. Bunu zaten 27 Mayıs'tan sonraki Milli Birlik Komitesi'nin basına açık olarak yapılan yemin toplantısını izlerken de çok yadırgamıştım. Ama kurucu mecliste o uygulamanın değişmesi konusundaki girişimlere katılmama fırsat kalmadı. Buna itiraz eden arkadaşların başkanlık divanına yaptıkları başvurular Başkan Kazım Orbay'ın yönetimindeki başkanlık divanınca ele alındı ve kısa bir süre sonra kabul edildi. Ad okunarak yapılan yoklamalara ve oylamaların alıştığımız usulle önce ad sonra soyadı diye yapılması yeniden başladı. Kurucu meclisteki öteki konularla ilgili tartışmalara gelince, bunların en sert olanları anayasa metninin komisyonca hazırlanıp genel kurula sunulmasından sonra yaşanacak. Sola yönelik bir gruplaşma. O konuya daha sonra geleceğim. Şimdi burada kurucu meclisteki kendi durumumla ilgili bir özet yapayım. Benim o meclisteki görevimle ilgili anlayışımın özeti şuydu. 1. O göreve Ankara'nın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken seçilmiştim. Bana oy verenler de gazeteci arkadaşlarımdı. Zaten seçilenler listesindeki sıfatım da basın temsilcisiydi. Dolayısıyla aynı sıfatı taşıyan arkadaşlarımla birlikte, başta basın özgürlüğü olmak üzere basınla ilgili sorunların anlaşılmasına ve çözümüne katkıda bulunmalıydım. 2. Gerçi aynı zamanda CHP üyesiydim. CHP'nin yetkili kurullarınca seçilmesem de ilkelerine uygun davranmam gerekirdi. Ama o konuda bir güçlüğüm yoktu. Çünkü benim genel konularla ilgili görüşlerim CHP'nin ilkelerine aykırı değildi. Daha önceki kitaplarda da anlatmıştım. Ben CHP'nin ideolojik yelpazede çok daha solda yer almasını isteyenlerdendim. Bunu istemek de CHP'nin parti içi demokrasi anlayışına göre mümkündü. Zaten CHP'nin yetkili kurullarınca seçilen veya kuruluşlarca yapılan seçimlerde CHP örgütlerince desteklenmiş olan üyeler arasında da aynı şeyi isteyenler az değildi. Mesela Mümtaz Soysal, Doğan Avcıoğlu, Coşkun Kırca gibi. CHP'nin araştırma grubundan seçilen üyeleri, Cemal Reşit Eyüboğlu, Ahmet Sırrı Hocaoğlu gibi son dönemin milletvekilleri, Alev Coşkun gibi CHP Gençlik Kolu başkanları onlar arasındaydı. Bu durum kurucu meclisin daha sonraki çalışmalarında üyeler arasında solda veya en azından sola yönelik bir gruplaşmanın oluşmasına yol açacaktı. Ben de o grubun içinde olacaktım ama kurucu meclisin açıldığı ilk günlerde benim başında temsilcisi olarak seçildiğim basınla ilgili daha önce değindiğim bir konu vardı. Önce onu anlatayım. Basındaki dokuzlar hareketi. Milli Birlik Komitesi malum kurucu meclisin açılış günü olan 6 Ocak 1961 gününe kadar yasama yetkisini tek başına kullanıyordu. 23 kişilik bir kurul olarak istediği her kanunu çıkarabiliyordu. Bu yetkisinin büyük kısmını 6 Ocak gününde Temsilciler Meclisi ile paylaşmaya başlayacaktı. Ancak o yetki paylaşımı gününe varmadan önce elindeki birkaç tasarıyı yasalaştırmak istemişti. Onlardan biri basın mesleğinde çalışanlarla ilgiliydi. Onların sosyal haklarının belirlenmesi ve korunması için düzenlenmişti. Tabii bu düzenleme bizim gibi çalışan gazetecileri memnun ediyordu. Aynı amaca yönelik ilk yasa 1950'li yıllarda DP iktidarı tarafından çıkarılmıştı. Ancak uygulamada eksikleri görülmüştü. Milli Birlik Komitesi'nin hazırlayıp çıkardığı o yasa o eksikleri gideriyordu. Gazetecilerin başta tazminat hakları olmak üzere sosyal haklarını güvence altına alıyordu. Zaten Milli Birlik Komitesi'nde bunu hazırlayan komisyonun üyeleri daha önce gazeteciler kuruluşlarıyla da görüşmüşlerdi. Ben de daha önce de değindim. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak o görüşmelere katılmıştım. Yönetim kurulu üyelerimiz de katılmıştı. Bu girişimi hararetle desteklemiştik. Tabii bu destek bizim gibi çalışan gazetecilerden geliyordu. O zamanki patron gazetecilerin büyük bir kısmı ise o tasarıya şiddetle karşıydı. Gerekçeleri çalışan gazetecilere tasarıyla verilen hakların neden olacağı masrafların gazete çıkarma maliyetlerini çok yükselteceği ve sektörün bunun altından kalkamayacağı yolundaydı. Bu gerekçeyle kanunun yasalaşmasını önlemek için Milli Birlik Komitesi üyelerini daha önceden ikna etmeye çalışmışlardı. Ama bu ikna faaliyeti anlaşılıyordu ki komite üyelerinde olumlu etkiler yapmamıştı, tam tersine tepkilere yol açmıştı. Bunun sonucu olarak bir çeşit son dakika operasyonu yapılmıştı. Hazırlanan tasarının yasalaştırılması, komitenin tek başına yasa çıkarma yetkisinin sona ermesinden önceki güne yetiştirilmişti. O yasada gene kurucu meclisin göreve başlamasından hemen önce resmi gazetenin baskısına yetiştirilip yürürlüğe girmişti. Bu hızlı yasalaştırmaya da o zamanki gazete patronları büyük tepki göstermişti. İstanbul gazetesi sahibi olan 9 patron bir araya gelmişti. Yasanın hızla değiştirilmesini istemişler, bunun mümkün olmayacağını anlayınca da bir 3 günlük boykot kararı almışlardı. 9'u birden gazetelerini 3 gün süreyle çıkarmayacaklardı. Okurlarına gazetesiz kalmanın ne demek olduğunu göstereceklerdi. O zamanki koşulları düşünün. Bu müeyyide yani yaptırım o zamanki gazete okurlarının da tepkisini çekecek bir uygulama sayılabilirdi. Çünkü malum ülkede ve dünyada ne olup bittiğini anlamak için o zaman sadece gazeteler var. Radyoda var ama haber ve yorum olarak sadece iktidarın icraatını veriyor. Sivil iktidar zamanında da öyle, askeri iktidar zamanında da böyle. Gerçi gazetelerin çoğunun çizgisi de eskisi gibi iktidardan yana, onlar da kısa bir süre önce sivil iktidarın haberlerine öncülük verirken, şimdi de askeri iktidarın haberleriyle dolu. Ama gazeteler arasında azınlıkta da olsalar gene de bağımsız gazetecilik yapmaya çalışanlar var. Hatta askeri yönetimin birçok icraatını sözünü sakınmadan eleştirmeye devam edenler var. O gazetelerden biri de benim genel yayın müdürlüğünü yaptığım ve 13 Kasım'dan beri Nilüfer Yalçın'la birlikte imtiyaz sahipliğini de üstlendiğim Öncü. Kadrosunda bu kitapların yazıldığı dönemde de gazeteciliklerini, yazarlıklarını başarıyla sürdürenler var. Ama askeri yönetimin birçok konudaki icraatını eleştirsek de gazetecilerin haklarının saptanmasını ve teminat altına alınmasını hedefleyen o kanunun çıkarmasından memnunuz. O kanunu destekliyoruz ve İstanbul'daki 9 gazete patronunun buna karşı çıkmasını fevkalade yanlış buluyoruz. Kurucu meclisteki basın temsilcileri olarak o yemin töreni gününe katıldıktan sonraki günlerde bizi en fazla meşgul eden konu oydu. Boykota karşı kampanya. Gazetedeki bütün gazeteciler bir araya geldik. O boykot kararına bütün gücümüzle karşı çıkmaya karar verdik. Bir kere 9 gazete sahibinin boykot yapıp gazetelerini yayımlamayacakları günlerde biz Öncü'yü yüksek bir tirajla yayımlayıp Türkiye'nin birçok yerine ulaştırmaya çalışacaktık. İkincisi yayınlarımızda o boykotun ne kadar yanlış olduğunu belirtecektik. O 9 patronu iyice eleştirecektik. Üçüncüsü o 3 gün içinde yayımlanmayan gazetelerdeki yazarları o günlerde bizim gazetemizde konuk yazar olarak yazmaya davet edecektik. Boykot 10 Ocak 1961 günü başlamıştı. 11 Ocak ve 12 Ocak tarihli Öncü gazetesi şimdi önümde. Gazete o boykota karşı olanların sözcüsü gibi çıkmış. Hem boykotu gösteriler yoluyla kınama hareketlerini manşetinde fotoğraflı ve ayrıntılı olarak veriyor, hem de boykota karşı olan gazetecilerin yazılarını, demeçlerini yayımlıyor. Çetin Altan, Yaşar Kemal demeçler vermiş, Aziz Nesin, Oktay Akbal konuk yazarlarımız olmuş. Tabii Öncü'nün kendi yazarları ben dahil hepimiz, Ahmet Arif, Emil Galip Sandalcı, Muzaffer Aşkın, o gün kendi yazılarımızı o konuya ayırmışız. Ayrıca son sayfamıza işte patronlar diye bir manşet atıp 9 patrona karşı isim isim polemikler başlatmışız. Karikatüristimiz Semih Balcıoğlu'nun aynı konudaki çizgileri de o kompozisyona eşlik ediyor. Bir de ciddiyet başlıklı bir mizah sayfamız var. Onun da bütün köşelerinde 9 patronla gırgır geçiliyor. Gazetede o yazılar ve polemikler 9 gazete sahibinin boykotları bittikten sonra da devam ediyor. Daha sonra da Aziz Nesin'in 3,5. kuvvet başlığı altındaki bir yazı dizisini yayımlayacağız. Yani basında çalışan gazetecilerin haklarını savunmayı gazetenin ilkelerinden biri haline getirmişiz. O arada başka hazırlıklar da yapıyoruz. Hasan Ali Yücel eski öğretmen imzasıyla yazarlarımız arasına katılıyor. Yurt dışı olaylara muhabirlerimizi gönderiyoruz. Cezayir'deki olayları Oktay Kurtböke izliyor. Anayasa Komisyonu. Tabii benim gazetedeki o işlerle uğraşmanın yanında bir de kurucu meclisteki yasama görevim var. Vaktimin büyük bir kısmını da ona ayırıyorum. Orada en yoğun çalışmayı yapanlar Anayasa Komisyonu üyeleri. Benim komisyonum başka basın, yayım, turizm ve ulaştırma işleriyle meşgul. Başkanımız kıdemli gazetecilerimizden değerli dostum Kemal Zeki Genç Osman. Oradaki toplantılar daha seyrek. Ben meclis binasında bulunduğum sırada ne kadar vakit bulursam Anayasa Komisyonu toplantılarını izlemeye ayırıyorum. Orası gece gündüz çalışıyor. Ve Türkiye'yi dünyanın o sıradaki en demokratik ve çağdaş anayasasına kavuşturma yolunda hızla ilerliyor. O en demokratik ve çağdaş anayasayı hedef olarak seçmesinde gerçekten abartı yok. Çünkü bizim meclisteki komisyon daha önceki İstanbul Komisyonu'nun çalışmalarının da sağladığı birikimin üzerinde yeni bilgileri ve görüşleri de tartışmaya açmış. Anayasayla ilgili her konuda mükemmeli arıyor. Faydalandığı kaynakların başında Avrupa devletlerinin 2. Dünya Savaşı öncesindeki ve savaş sonrasındaki tecrübelerinden sonra hazırlayıp yürürlüğe koydukları anayasaları geliyor. Malum, başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın pek çok ülkesi 1914-1918 arasındaki 1. Dünya Savaşı'ndaki anayasalarının eksikleri ve yanlışları yüzünden yeniden totaliter rejimlerin pençesine düşmüşlerdi. Savaştan sonra tecrübelerinin ışığında başlatmışlardı yeni anayasalarını hazırlama çalışmalarını. Aralarında sağlıklı ve güvenceli bir demokrasiye yeniden kavuşmak için elinden gelen gayreti göstermekte olan Almanya ve İtalya'nın birikimleri çok önemliydi. Tabii bir de bizim geçirdiğimiz son tecrübeler vardı. Bütün bunlardan faydalanarak oluşturulmakta olan yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, en başta rejimin yeniden antidemokratikleşme tehlikesini önleyecek tedbirler almayı hedefliyordu. Belirtmiştik, başlangıçta o anayasayı 2. Cumhuriyet Anayasası olarak hazırlama niyetleri ortaya çıkmıştı. Ama o görüş rağbet görmemişti. Anayasayı tanımlama deyimi olarak şu deyim tercih ediliyordu: Türkiye'nin tek ve ebedi anayasası. Demokratik rejimin işlemesini, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını garanti altına almak, buna yönelik her tehlikeyi uzaklaştırmak için gerekli ortamı hazırlamak ve kurumları kurmak, komisyonun temel hedefleri bunlardı. Anayasa Mahkemesi kurulacak. İnsan hakları ve özgürlükleri derken o kavramın içine tabii sosyal haklar da giriyordu. O açıdan yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin rejiminin tanımını demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti diye yapacaktı. Anayasaya aykırı kanunlar ve kararlar çıkarılmasını önlemek için Anayasa Mahkemesi kuracaktı. Tüm yargı organlarının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacaktı. Basın özgürlüğünden toplantı ve gösteri özgürlüğüne, çalışma hak ve özgürlüğünden kadın erkek eşitliğine kadar sağlıklı bir demokrasinin tüm koşullarının gereğinin yerine getirilmesini sağlayan yasalları ve kuralları oluşturacaktı. Benim de sık sık gidip çalışmalarını izlediğim Anayasa Komisyonu'nun başkanlığına Profesör Enver Ziya Karal seçilmişti. Üyeleri arasında Muammer Aksoy, Turan Güneş gibi akademik kariyerden gelenler, Doğan Avcıoğlu ve Coşkun Kırca gibi araştırmacıları, Emin Paksüt gibi hukukçu siyasetçiler, CHP'den CKMP'den konuyla ilgili siyasetçiler vardı. Öteki üyelerin de adlarını hatırlayalım. Adalet Bakanı Amil Artus, General Sadık Aldoğan, Profesör Ragıp Sarıca, Profesör Bahri Savcı, politikacı Celal Sait Siren ve Cafer Tüzel, Profesör Hızı Veldet Veli Dedeoğlu, Profesör Abdülhak Kemal Yürük, hukukçu Nurettin Ardıçoğlu, hukukçu Hazım Dağlı. Hazırlanmakta olan anayasa metninin bölümleri bitirildikçe bunlar Temsilciler Meclisi ile Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinin bilgisine sunuluyordu. Kurucu meclisin o iki meclisinin üyeleri de anayasa metinlerini genel kurula bildirilmeden önce maddeler hakkında fikir edinmek ve araştırma yapmak imkanını buluyorlardı. Anayasa Komisyonu çalışmalarına paralel olarak aynı şekilde Temsilciler Meclisi'ne kısa zamanda sunulması gereken seçim mevzuatı ile ilgili çalışmalar da ayrı bir komisyonda devam ediyordu. Yeni meclis iki meclisli olacağı için orada da iki meclisi demokratik ülkelerin uygulamaları ile ilgili araştırma çalışmaları yapılıyordu. Millet Meclisi adını taşıyacak olan birinci meclisin seçimlerinin nispi temsille yapılması öngörülmüştü. Cumhuriyet Senatosu diye adlandırılan senatonun seçimlerinde hangi sistemin uygulanacağı tartışılıyordu. Siyasi faaliyet serbest, yeni partiler kuruluyor. Bütün bu çalışmalar günden güne olabildiğince hızlı bir şekilde devam ederken, siyasi faaliyetin serbest bırakılması ve siyasi partilerin önünün açılması için hazırlıklar tamamlanmıştı. O konudaki sınırlamalar kalkmıştı. Yeni siyasal partilerin kurulması artık mümkündü. Zaten o konuda siyasetçilerin hazırlıkları da tamam gibiydi. Yeni kurulacak partilerin ikisinin seçmen tabanı olarak Demokrat Parti'nin eski seçmenlerini hedef alması söz konusuydu. Biri eski 3. Ordu Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ragıp Gümüşbala'nın başkanlığındaki Adalet Partisi'ydi. Öteki 27 Mayıs hükümetinde görev almış olan eski Demokrat Partili politikacı Ekrem Alican'ın başkanlığındaki Yeni Türkiye Partisi'ydi. Demokrat Parti'nin kapatılmasından sonra kurucu mecliste eski meclisin partilerinden sadece İsmet İnönü'nün başkanlığındaki CHP ile Osman Bölükbaşı'nın başkanlığındaki CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi aktif siyasette kalmıştı. Osman Bölükbaşı'nın ve siyaset arkadaşlarından çoğunun siyasete atıldıkları parti Millet Partisi olarak kurulup 1954'te mahkemece kapatılmıştı. Önce Cumhuriyetçi Millet Partisi olarak yeniden açılmış, sonra Köylü Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adını almıştı. Milliyetçi çizgideki bir partiydi. O partide Demokrat Partililerden oy almayı amaçlıyordu. Böylece Türkiye'nin yeni siyaset sahnesinde Demokrat Parti'nin kapatılmasından sonra onun bıraktığı boşluğu doldurmak için birbiriyle yarış eden üç parti sahnede olacaktı. Üçünün de siyasetteki hücum hedefi doğal olarak CHP olacaktı. Hangisi CHP'ye en etkili hücumları yaparsa koyu DP'li seçmenlerden oy alma şansı ötekilerden daha fazla olacaktı. Partiler yelpazesinin bu yapısı karşısında CHP'nin sadece yaklaşan seçimlerde değil, o sırada kurucu meclis içinde devam eden bazı tartışmalarda bile işi güçleşiyordu. Çünkü karşısında artık başlangıçtaki gibi sadece CKMP değil, YTP ve AP de olacaktı. YTP'nin başkanı o sırada bakanlık görevi yaptığı için Temsilciler Meclisi üyeliğini de kazanmış olan Ekrem Alican'dı. Ayrıca onunla birlikte hareket edecek olan potansiyel YTP'liler de vardı. Gümüşbala'nın başkanlığındaki Adalet Partisi'nin kadrosunda başka kimlerin olacağı henüz belli değildi. Ama mecliste onun da taraftarları olacağı belliydi. Hazırlık sahnesi. Kısacası siyasette artık CHP'nin karşısında her biri bağımsız birer siyasi parti olsalar da aralarında ittifak kurmaları mümkün olan üç parti vardı. Tabii o konuda akla gelen ihtimallerin hangisinin güçlü olacağı 1961'in Ekim ayında yapılacak genel seçimde anlaşılacaktı. Ama o vakte kadar o konudaki provaların yapılabileceği bir hazırlık sahnesi vardı, kurucu meclis kürsüsü. Ve o kürsü 1961'in yaz aylarındaki anayasa görüşmelerinde gelecekteki dört partili tartışmalar için gerçekten bir çeşit hazırlık sahnesi işlevini görmeye başladı. Aslında CHP'nin bu durumdan kaygı duyması için sayısal bir neden yoktu. Temsilciler Meclisi'nde daha önce belirttiğim mutlak çoğunluğu vardı. Fakat o meclisin üyeleri bir partiye mensup olsalar bile belirli konularda bağımsız hareket etme hakkına sahiptiler. Ayrıca şu da bir gerçekti. CHP'nin kendi içinde de her konuyu enine boyuna tartışmaya ve birbirine karşıt görüşleri savunmaya hazır bir potansiyel vardı. Bunun sonucu olarak anayasanın özellikle ilkelerle ilgili maddeleri üzerinde çıkan tartışmalarda mesela CKMP'nin tezlerinin CHP'nin muhafazakar kanadındaki üyelerden destek alması mümkün oluyordu. Bunun örneklerinden birini anayasanın ilk maddelerindeki ilkelerle ilgili tartışmalarda gördük. Tartışmalardan birinin konusu şuydu: eski anayasada var olan milliyetçilik ilkesi yeni anayasada yer almalı mı, almamalı mı? Eski anayasa yani 1924'te yürürlüğe girip sonradan bazı değişiklikler geçiren anayasanın son halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunda yer alan ilkeler de yer alıyordu. Bunlar o anayasaya 1937 yılının şartları içinde partiyle devletin iç içe çalışmasının denendiği dönemde girmişlerdi. Parti sonradan o denemeden vazgeçmişti ama o ilkeler anayasada kalmıştı. Artık yeni bir demokratik anayasa yapılırken ülkedeki partilerden sadece birinin ilkeleri olan o ilkelerin hepsinin birlikte anayasada kalması yanlış olurdu. İçlerinden bazılarının kalması istenirse o konunun da tartışılması gerekirdi. Sıra o maddeye gelince o tartışma ortaya çıktı ve giderek gelişti. Milliyetçilik tartışması. Maddeyi yeniden yazıp öneri olarak getiren komisyon, maddeye o ilkelerden laiklik ilkesinin girmesini, halkçılık ilkesi yerine sosyal adalet deyiminin kullanılmasını istiyordu. Öteki ilkeleri ise önerisine koymamıştı. Şöyleydi öneri. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laiktir. Çalışma ve sosyal adalet esaslarına dayanır. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda o madde üzerinde görüşmeler başlayınca bir kısım üyeler maddeye milliyetçilik sözcüğünün de girmesini önermişlerdi. Benim de aralarında olduğum bir grup üye ise buna gerek olmadığı görüşündeydi. Hatta gerekli olmamasının dışında bunun sakıncalı olabileceğini belirtiyorlardı. Çünkü o kelimenin bir ırkçılık fermanı olarak kullanılıp İkinci Dünya Savaşı gibi bir facianın yaşanmasında rol oynadığını düşünüyorlardı. Çoğumuz konuştuk, görüşümüzü anlattık. Fakat gerek görüşmeler sırasında, gerek madde için değişiklik önergeleri verildiğinde şu görüldü. CHP'li üyelerin önemli bir kısmı, metninde milliyetçilik sözcüğünün kullanılmadığı bir madde taslağının reddedilmesini ve onun yerine içinde milliyetçilik sözünün bulunacağı yeni bir madde yazılmasını öneriyorlardı. Bunun için imzalanan önergeye CKMP'lilerle birlikte imza atmışlardı. Böylece mecliste o konuda bir milliyetçilik artı muhafazakarlık cephesi oluşmuş gibi bir manzara ortaya çıkmıştı. O konuya Temsilciler Meclisi'nde o günkü görüşmeler sırasında çözüm bulunamadı. Konu 2. Meclis durumundaki Milli Birlik Komitesi'ne gitti geldi. Sonunda iki meclis arasında ihtilaflı bir konu haline girdi. Ama sonuçta bir uzlaşmaya varılıp anayasanın başlangıç kısmında konulan bir formül oluşturuldu, o şekilde kaldı. Temsilciler Meclisi'ndeki bu tablo daha sonra da toprak reformu gibi, mülkiyet hakkı gibi başka konularla ilgili anayasa maddelerinin görüşülmesinde de ortaya çıkacaktı ve yeni bir sağcılık solculuk ayrışması gibi kendini gösterecekti. Hatta şu denilebilir ki CHP'nin içinde 1961-1965 döneminde ortaya çıkan ortanın solu hareketinin yandaşları ile karşıtları arasındaki görüş farklarının belirginleşmesi ilk olarak kurucu mecliste başlamıştı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 388.